Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her iftar sevinci programında olduğu gibi bugün de çok güzel bir misafirimiz var. Bilal Erdoğan, hoş geldiniz Bilal Bey.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Biz Bilal Bey'le esas sohbeti biraz vakıf insan üzerinde durmak istiyoruz. Gerçekten Bilal Erdoğan Bey bir vakıf insan. Pek çok vakıfta öncü kadroda hizmetleri olan bir kardeşimiz. İşte TÜRGEV'de, TÜGVA'da, İLMEME Vakfı'nda, efendim Okçular Vakfı'nda gerçekten çok ciddi çalışmalarınız var. Bir başka çalışmanız daha var, o da uluslararası çapta Etnospor Konfederasyonu.
Evet.
Onunla ilgili de çok ciddi çalışmalarınız var. Niye böyle bir yolu tercih ettiniz? Önce bir sorayım. Vakıf insan olmanın tercih sebebi arasında
hocam,
ya da sebebiniz arasında yer almasının sebebi
ben,
nedir?
Ortaokul lise yıllarında işte Kartal İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken bizim okulda zaten bir öğrenci teşkilatımız vardı. Yani okulun bütün sosyal hayatını efendime söyleyeyim adeta yönlendiren, bütün sınıflarda faaliyetleri olan, işte yurttayken akşamları yurtta yatakhanelerde programlar yapan, işte okul hafta sonu gezileri tertip eden öğrencilerle, Kartal'da merkezde işte salon programları düzenleyen bir okul teşkilatı geleneğimiz vardı. O zaman ne yapmaya çalışıyorduk? İşte okuldaki öğrencilerin sosyal hayatını zenginleştirmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, okul tecrübesini aslında daha üst düzeye taşımak. Bugün de hala Kartal Anadolu Hatip'te aynı gelenek devam eder.
Ama bir yani yoğurt tuttu.
Tabii
maya tuttu, Allah razı olsun.
O gün bugündür evet. Devam ediyor. Okulumuzda hala
yani etkinlikler
devam eder.
Bu konuda siz de Cumhurbaşkanımızın izinde gidiyorsunuz.
Allah razı olsun.
Bizim Cumhurbaşkanımızla da bizim tanışıklığımız 68'lere gider. O zaman ben Milli Türk Talebe Birliği'nde eğitim müdürüydüm. Kendileri de ortaöğretim komitesindeydiler o zaman. İmam Hatip'te öğrenciyken.
Evet.
Demek ki işte iz geliniz. Toprak post, Allah dost. Aynı izden yürüyorsunuz.
O zaman MTTB çatısı altında yapılan faaliyetleri işte biz kendi okulumuzda aynen yapıyorduk. Sonra ben üniversiteye Amerika'ya gidince Amerika'da da tabii önce bir intibak süresiyle geçti. İlk yıl biraz İngilizce ders yapma, İngilizce ödev yazma, işte bir sürü okumalara yetişebilme falan derken baktım üniversitede de sosyal faaliyetler var. İşte ilk önce Müslüman Öğrenci Derneği'nin yönetimine girdim. Ondan sonra Türk Öğrenci Derneği'nin yönetimine girdim. Ondan sonra bana işte bazen başarılı öğrencilere de çeşitli öğrenci kulüplerinden davetler gelirdi. Davet gelen her kulübe girdim. Yani dedim ki ya bu Amerika'da öğrencilik benim düşündüğüm, hayal ettiğim bir şey değildi. Madem elime böyle bir fırsat geçti, bu yönüyle de üniversite hayatını yaşayayım. Onun dışında mesela gönüllü faaliyetler yaptım üniversitedeyken. İşte üniversitenin çok iyi bir salonu vardı. İşte etkinlik salonu, tiyatrosundan müziğine vesairesine. Orada yer göstericilik yaptım. Ondan sonra şehir merkezinde bir halk kütüphanesinin çocuk oyun alanı vardı. Orada çocuklara baktım. Mesela gönüllü olarak. Yani bu demek ki ailede gördüğümüz, yani bir şekilde birilerine faydalı olmamız lazım. Aktif olmamız lazım. Kendi kendimize oturup kalkmayla işte hayat geçmeyeceğini yaşayarak gördük. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğüm zaman da 2011 yılında aslında kesin dönüş değildi ama İtalya'ya geçmiştik Amerika'dan. İtalya'dan Türkiye'ye daha sık gidip geliyorduk. Türkiye'ye daha sık gidip geldiğim zaman TÜRGEV'le tanıştım. O zaman Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanı iken kurmasına ön ayak olduğu İSEGEV'in ismini TÜRGEV olarak değiştirmeye karar verdiler. Türkiye çapında hizmetler vermesine karar verdiler. O zaman beni de davet ettiler. Sen de TÜRGEV'de görev al diye. TÜRGEV'de başladım. Ondan sonra başladıktan sonra tabii Türkiye'ye gidip gelmeler de arttıkça işte TÜRGEV'in peşinden başka vakıflarda, derneklerde, kurum kuruluşlarda da görevler aldım. Kimisinde kurucu üye olarak, kimisinde genel kurul üyesi olarak, kimisinde yönetim kurulu üyesi olarak. Bugün bu noktaya geldik. Şimdi şu öyle bir nokta oldu ki hocam, bir kişinin bu kadar fazla yerde olmasını da doğru bulmuyorum. Kendimi eleştirme noktasındayım. Bazılarını yavaş yavaş, mesela TÜRGEV'in yönetiminden 2015'te ayrıldım. Yani orada bir 4 sene dönem görev aldım. Şimdi genel kurul üyesiyiz. Yılda bir kere toplanarak destek oluyoruz. Onun dışında İlim Yayma Vakfı'nda geçtiğimiz yaz başkanlık görevi tevdi edildi. Başkan olarak devam ediyoruz. İşte Darülhecize İdare Meclisi'nde bir görevimiz var. Ondan sonra işte TÜGVA'da istişari bir görevimiz var. Yani istişari mahiyette yüksek istişare heyeti olarak yılda 3 kere 4 kere yapılan toplantılarda vakfın gidişatı ile ilgili öneriler vermek, efendim mesela sorulara cevaplar sağlamak. TÜGVA'da bu boyutta bir çalışmamız var. Ama onun dışında oğlumun okulunun okul aile birliğinde görevliyim. Efendime söyleyeyim.
Ömer Tayyip.
Ömer Tayyip'in okul aile birliğindeyim. Ömer Tayyip hıfzını
ikmal etti maşallah, ne kadar
eyvallah,
güzel ya.
Eyvallah, Allah razı olsun.
Ne kadar güzel. Bunlar aynı zamanda Türkiye'ye örnek oluyor. Eyvallah. Sizlerin bu tür davranışları.
Eyvallah hocam.
Sizin yani bu bulunmasanız bile çocuğun, gölgeniz yetiyor.
Çocuğumuzun nasibi demek ki çocuğun içinde varmış.
Elhamdülillah.
Yoksa bizim
elhamdülillah
şeyimizden değil tabii.
Bak mesela ben de Ömer Tayyip'e bakarak torunumu şey verdim burada hafize. Ayşe Aykaç. Evet. Oraya verdim. O da orada hıfzını ikmal etmek üzere. Allah'a şükür.
Hocam. Yani bu tür işte Okçular Vakfı'nda yine genel kurul üyesiyiz. Yani istişari boyutta yılda birkaç kere çalışmalara katılarak destek sağlıyoruz. Onun dışında Dünya Etnospor Konfederasyonu dediğiniz gibi uluslararası bir kuruluş. Bugün 60'ın üzerinde ülkeyle irtibatlarımız var. 15 ülkeden üyelerimiz var. Salgın döneminde tabii gitmeler gelmeler çok kısıtlandığı için etkinlikleri de yapamaz duruma geldik. İnşallah salgının kalkmasıyla gitgide yeniden etkinlikler başlayacak. Birçok etkinliği uzaktan yapmaya alıştık. Uluslararası toplantılar yaptık ki bir tanesinde aynı toplantıda hem Meksika'dan, Arjantin'den hem Japonya'dan katılımcı vardı. Yani evet. Bir tanesinde saat 3'tü, bir tanesinde akşam 10'du ama yani saat farkı 18-20 falan. Yani böyle bir uluslararası boyutu var. Onun dışında Yeni Türkiye Eğitim Vakfı diye bir vakıf, benim kurduğum vakıf. Orada da eğitim faaliyetleri, okul hizmetleri yapıyoruz. Sizle beraber İbn Haldun Üniversitesi'ndeyiz. Efendime söyleyeyim, mütevelli heyetinde Türkiye'nin en genç, en atik, en efendim zirveyi gözleyen üniversitelerinden bir tanesi. Bu şekilde hocam daha sayamadığımız başka faaliyetleri de destek olmaya
çalışıyoruz. Allah razı olsun. Tabii bir esas, bir de şey var. Mesela palet müzik okulu var.
Evet hocam.
Yani palet okul, anaokulundan sonra evet, esas bir palet müzik okulu. Öbür tarafta işte bu Etnospor Okçuluk Vakfı. Bir yani bir spor ve müziğe de ayrı bir
evet hocam
önem vermeniz var. Bunun evet gerekçesi ne?
Hocam bu da biraz benim 14-15 yaşındayken öğrencisi olma şerefine eriştiğim Cin Üçen Tanrı Korur Bey.
Allah rahmet eylesin.
Onun ya vesilesiyle benim müziğe, sanata, kültüre olan ilgim artmıştır. Sporla olan buluşmamız Ok Meydanı sayesinde. Yani bizim mahallemizde böyle bir vakfın ihyasında görev verilmesiyle geleneksel sporlar penceresi bizim için açılmıştır. Bir 10 yıllık serüven. Ama o müzik kültür tarafı hakikaten biz 2011'de ilk okulumuzu kurduğumuzdan bugüne müzik alanında eğitimde yaptığımız her şeyde Cin Üçen Tanrı Korur'un gölgesi üzerimizde. Onun yeah yazdıkları, onun anlattıkları.
Okudukları.
Okudukları yeah, aynen. Yani o hocam konser verirdi ama her eserin arasında konuşurdu, anlatırdı. Ve konserlerine benim konserlerim konserans derdi. Hani konferans değil konserans.
Doğru.
O kadar ya mükemmel anlatırdı. Ya. Ve mesela hocam bir eseri çalacağı zaman, icra edeceği zaman derdi ki, mesela başkasının bestesini icra edecek. Bu eser benim olsun diye 100 bestemden vazgeçerdim falan derdi. Böyle ya şeyi de tevazusu da zaman zaman gösterirdi. Ya,
tam dermiş.
Fevkalade insanlar. Evet.
Allah gariki rahmet eylesin. Cin Üçen abiyle de bizim Marmara İlahiyat'ta çok
Emin Işık Hoca ile çok yakın dostlardı.
Müşterek Mustafa evet Tahralı Hoca ile evet,
Mustafa Tahralı
Hoca, Emin Işık Hoca ile bizim Muhittin Serin ile orada çok sık sık gelir giderlerdi.
Onlarla da onun vesilesiyle o yıllarda tanıştım.
Evet.
Beni alırdı hocam, atlardık bir taksiye. O önde otururdu, ben arkada otururdum. Zaman zaman başkası varsa başkası önde otururdu, biz arkada otururduk. Gittiği yerlere götürürdü, arkadaşlarıyla tanıştırırdı, sohbetlerini dinlerdim. Yani şimdi öyle insanlar olsa da gençler onların böyle biraz dizinin dibinde keşke otursa diye ya, çok arzu ederim. Yani.
Ya. Bir defa müthiş dervişliği var ve bestelere de çok ağır bestelerdir.
Evet.
Herkes okuyamaz besteleri. Müthiş tabii. Udi.
Tabii klasik metotta hepsi.
Tabii. Evet. Tabii şimdi mesela sizin gene bu gölgenizde yetişen bu yine musiki ağırlıklı bu İmam Hatip Lisesi, proje evet İmam Hatip Lisesi.
Hakkı Demir.
Sonra Arapça eğitim yapan İmam Hatip Liseleri.
Marmara.
O, evet. İşte öbür taraftan bu Palet Müzik Okulu inşallah Çamlıca'da faaliyete geçecek. Ama benim hep söyledim sık sık. Bugün bizim ilkokullarda 4 tane ders çok önemli bir dersti. Müzik, yazı, resim ve beden eğitimi. Eğer siz çocukların yeteneğini çözüp onların elinden tutarak yeteneği doğrultusunda deha olmasını istiyorsanız bu 4 ders çok önemli bir ders. Ama bu dört ders bizim yöneticilerimizin kafasında da ve velilerimizin kafasında da, öğrencilerin kafasında da, maalesef öğretmenlerin kafasında da, olsa da hoş, olmasa da hoş, salaş bir ders diye değerlendiriliyor. Halbuki bu çok doğru değil. Evet. Bana göre bunu siz işte ister Çinüşen Tanrı korur mu buna sebep olmuş. Tabii yoksa Cumhurbaşkanımızın mı sizde etkisi? O da
Cumhurbaşkanımızın da yazısı çok güzeldir.
O da spordan gelme bir defa.
Spordan gelme yazısı çok güzel. Mükemmel. Hitabeti çok aynı, iyi.
Ya evet. Her şeysi mükemmel. Yani giyimi de, kuşamı da, konuşması da. Ama işte oradan geliyor zaten. Evet. O eğitimden geliyor.
O da
geliyor.
O geleneklerden, MTTB'de aldıklarından.
Tabii o geleneklerden.
Evet. Mahiriz gibi bir insanın onlarda sohbetinde ya, bulunmuşlar.
Tabii. Mahiriz, evet, Emin Işık Hoca.
Emin Işık Hoca.
Onlar
hocası,
kendisinde de çok etkili. Evet. Dolayısıyla ben bakıyorum bu şeyler, etkinlikler, mükemmel faaliyetler. Allah sizi bu konuda muvaffak kılsın.
Amin.
Tabii bir de esas hiçbir yardım kuruluşunun olmadığı, inanan insanların yalnızlığa ve yardımsızlığa terk edildiği günlerde bizim bir tek gölgesine sığındığımız İl-i Mehma Cemiyeti, evet, sonunda İl-i Mehma Vakfı vardı.
Evet, evet.
Esas bunlarla ilgili ne söylersiniz?
Hocam, İl-i Mehma Cemiyeti'nin kuruluşu 1951. İstanbul İmam Hatip'in kuruluşuyla aynı yıl. Kurulma sebebi de İstanbul İmam Hatip. Yani İmam Hatipler 1951'de kuruluyor. 7 tane İmam Hatip kuruluyor. İstanbul İmam Hatip'i desteklemek için İstanbul İmam Hatip'in yakınlarındaki esnaf İl-i Mehma Cemiyeti'ni kuruyorlar. Hem Anadolu'dan İstanbul'a İmam Hatip eğitimi için gelenlerin barınması, iaşesi, efendime söyleyeyim, yemesi içmesine destek oluyorlar. Anadolu'dan gelen yardımları orada onlara ulaştırıyorlar. Ve böylelikle İl-i Mehma Cemiyeti kuruluyor. Bütün İmam Hatiplerin yanında birer İl-i Mehma Cemiyeti şubesi kuruluyor. Bugün Türkiye'de 180'in üzerinde şubesi, temsilciliği var İl-i Mehma Cemiyeti'nin.
Ne kadar güzel.
30 bine yakın öğrenciye yurt imkanı sağlıyor Türkiye'nin her tarafında.
Şu an.
Şu anda. Yani salgın, evet, sebebiyle yurtlar kapalı ama açıldığı zaman yine göreceğiz. Ortaokulda Enderun Okulu faaliyetleriyle okul dışında çocuklara kurslar, dersler, lisede, üniversitede aynı şekilde burslar, çalışmalar tertip ediyorlar. İlim Yayma Vakfı'nı 1973 yılında İlim Yayma Cemiyeti kuruyor hocam. İlim Yayma Vakfı'nın kurma sebepleri de hem 1960 darbesinde hem 1971 muhtırasında yaşadıkları zorluklar, sıkıntılar. İlim Yayma Vakfı da Vefa'daki yurdu yönetmiş. Genel merkezi de o gün bugündür orada olmuş. Yüksek lisans doktora burslarını özellikle vermiş. Ve 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş. Bugün geldiğimiz noktada İlim Yayma Vakfı Vefa'daki lisans, yüksek lisans, doktora yurt imkanı, verdiği önemli yüksek lisans, doktora burs imkanları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve 2019 Aralık ayında ilkini yaptığımız İlim Yayma Ödülleri'ni tertip ediyor. 2 yılda bir Türkiye'nin en önemli akademik ödülü hocam. Şimdi Aralık ayında ikincisini vereceğiz ve Allah izin verirse büyük ödülümüz 600 bin lira. Yani Türkiye'de kimse bir akademisyene böyle bir ödül vermiyor. İşte Nobel mesela veriyor dünyada ama Nobel veriyorsa bizim ülkemizde niye böyle bir şey olmasın dedik. Yani amacımız şu hocam, İlmi Yayma Vakfı'nın senedinde yazan çok net bir amacı var. Türkiye'de ve dünyada ilmin yayılması diyor. Bu kadar. Şimdi Türkiye'de ve dünyada ilmin yayılmasıysa bizim vakıf olarak yapmak istediğimiz en temel faaliyet, Türkiye'nin en parlak dimağlarının, gençlerinin ben ileride akademisyen olacağım, alim olacağım, kitap yazacağım, öğrenci yetiştireceğim yoluna girmesi. Bu da biraz özendirmeyle oluyor. Şimdi düşünün ki çocuklar sağda solda YouTuber'ları görüyorlar, işte futbolcuları görüyorlar. Ben büyüyünce işte çok zengin olacaksam YouTuber olayım diyor, işte futbolcu olayım diyor. Ya bu 600 bin lira ödülü görünce kimisi de desin ki, ya ben acaba iyi bir mucit olabilir miyim, iyi bir fikir insanı olabilir miyim, iyi bir bilim adamı olabilir miyim? Buna özendirmek istiyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti halen birlikte omuz omuza İmam Hatiplere sahip çıkıyor, üniversitelere sahip çıkıyor. Biz bugün İlim Yayma Vakfı olarak 425 yüksek lisans doktora öğrencisine 12 ay boyunca burs veriyoruz.
İnşallah.
Bunun dışında da 1500'e yakın lisans ve lise öğrencisine çeşitli programlar çerçevesinde burs veriyoruz. Hocam, bu sene başlattığımız bir burs programımız var. İstanbul'un Fatih ve Şişli ilçelerinde, yani biz Fatih'te bir vakıf olduğumuz için, komşudan başlamak da sünnet olduğu için, Fatih ve Şişli ilçelerindeki Milli Eğitim'in proje okullarında ne kadar yetim öğrenci varsa hepsine mülakatsız, sorgusuz, sualsiz, başvurusuz burs vermeye başladık.
Ne kadar güzel.
Dolayısıyla böyle de bir yetim başarılı öğrencinin ama arkasında siz, duralım dedik
siz
ki.
Cenneti garantiliyorsunuz tabii.
İnşallah hocam.
Peygamber Efendimiz bir yetimin yüzünü güldürenle ben cennette böyle beraber olacağım. Hatta diyorlar ki ya şehadet parmağıyla bu parmağı mı yoksa iki orta parmağı mı? Orada ihtilaf var ama cennette beraber olacağız diyor. Siz böylece muhteşem bir...
Biz hayırseverlerimize aracılık etmiş oluyoruz hocam. Evet. Yani başarılı yetim öğrenciye burs vermek istiyorum dedikten sonra bir hayırsever. Biz onun yolunu, yordamını, en doğru yapılışını yapmakla yükümlüyüz. Onun dışında bazı mesela hayırseverlerimiz kendi çalışanlarının çocuklarına burs veriyorlar. Bize diyorlar ki İlim Yayma Vakfı şu listedeki öğrencilerimin burslarını sen ver. Bize aktarıyor, biz öğrencilere veriyoruz. Öğrencilere o bursları ulaştırmanın yanında o öğrencilere kariyer danışmanlığı, psikolojik rehberlik danışmanlık hizmetleri verebiliyoruz. Bütün faaliyetlerimizde işte sempozyumlarımız oluyor, akademik çalıştaylarımız oluyor, bazı metodoloji kamplarımız oluyor, akademik araştırma metotları ile ilgili. Bunlara bu öğrencileri davet ediyoruz, katılın diyoruz. Öğrencileri daha yakından izleyip onlara destek oluyoruz. Sadece burs aktarmanın dışında. Bu anlamıyla
onlara
da hayırseverler...
Yani, evet. Aynı zamanda yetkinlik kazandırmaya çalışıyorsunuz.
Aynen öyle. Bir de hocam şimdi İlim Yayma'nın kapısından girince, İlim Yayma Vakfı'nın İlim Yayma ödüllerini görünce, üniversitesini görünce... Mesela şimdi yeni bir burs programı başlattık hocam. Doktora öğrencisine yönelik 5000 liralık burs programı. Aylık 5000 lira. Şimdi 5000 lira çok değil mi diyecek burs veren mesela. Şimdi devlet araştırma görevlisine daha fazla veriyor. O zaman mesela... Ben araştırma görevlisi olmadan kendi bu doktora tezimle ilgilenmek için benim zamana ihtiyacım var diyen çok yetkin doktora öğrencisine 5000 liralık burs programı başlattık, ilana çıktık. Oradan da mesela hocam üst düzey araştırmacı, üst düzey akademisyen, yani İlim Yayma Vakfı şu anda hedef olarak uluslararası düzeyde Türkiye'den her alanda araştırmacı, alim, fikir insanı yetiştirmenin bir sürükleyicisi, önderi olmak istiyor. O yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Allah razı olsun. Zaten marifet iltifata tabi. İltifatsız meta zayi. Bu büyük bir teşvik unsuru. Mesela bazen de bu niye böyle yapıyorsunuz diye soranlar oluyor bize de. İbni Haldun'da da böyle soruyorlar. Size de, bize de. Ben de diyorum ki ya biz diyoruz ki biz evet bir yardım kampanyası ama biz burada aracıyız, vasıtayız ama yalnız esas akademik bir kulvara girmiş ve geri dönülmez bir tercih yapmış insanların biz elinden tutalım.
Evet.
O yüzden bana göre sizin bu doktora bursu muhteşem
yani bir... Yani hayatını ilme vakfetmiş insanları arıyoruz hocam.
Evet.
Bakın biz yüksek lisans doktora mülakatlarına bizzat giriyoruz. Yani hatta Gençlik Spor Bakanımızı bir kere davet ettik. Mülakatlarımıza o da katıldı. Bazı büyük abilerimizi, hocalarımızı da davet ediyoruz. Mülakatlara katılıyorlar. Yurt mülakatlarımız da böyle, burs mülakatlarımız da böyle. Burs mülakatlarımızda şunu görüyorum hocam. Bu belki bir zamanın hastalığıdır, sorunudur. Çocuk çok başarılı. İşte ALES'ine bakıyorsun, YÖK diline bakıyorsun, YDS skoruna bakıyorsun, üniversite notlarına bakıyorsun. Hocalardan referansları çok iyi çocuğun. Çocuk hakikaten mükemmel bir akademik aslında kafa var çocukta. Ama niyet olarak bakıyorsun. Amaç, hayatının amacı ne bu çocuğun diye bakıyorsun. Satır aralarında sorduğumuz sorularla. Çocuk aslında alim falan olmak istemiyor hocam. Çocuk bakıyor ki ya ben bunu yapabiliyorum. Gideyim bir akademisyen olayım. Maaşım garanti, memuriyetim var falan. Yani biraz böyle hayat gailesiyle bu yola giriyor çocuk. Ya biz de diyoruz ki ya bu çocukta kafa var. Bu çocuk tutkuyla girsin bu işe. Yani ben hayatımı yani Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in yol gösterdiği şekilde ilme talip olsun. Onun yetiştirdiği öğrenci başka öğrenci olacak. Onun yazdığı eser başka eser olacak. Yani o yönde de bir rol modellere böyle bir insan hayatını neden ilme adar? Neden ilme vakfeder? İlim tutkusu, bilim tutkusu nedir? Yani biraz bunları da mesela lise boyutunda diyoruz ki çocuklara aktaralım. Onun için bu yetim bursu programını başlattık. Onun için mesela tablet kampanyası da yaptık salgın sürecinde. Özellikle başarılı öğrencilere, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırmaya çalıştık. Yine kendi bölgemizde, çevremizde. Yani diyoruz ki lisede çok parlak bir çocuk kafasına şu soruyu düşürelim. Mesela ilk 100'e girecek, ilk 1000'e girecek. Ya acaba ben bir akademisyen olur muyum, olmalı mıyım, olsam mı? Acaba ben bir araştırmacı olsam mı? Acaba hayatımı ben yeni şeyler öğrenmeye ve öğretmeye adayabilir miyim? Bunu tutkuyla isteyerek yapsın. Ama bugün ilk 100'e, ilk 1000'e giren en parlak çocuklarımız İşte mühendis oluyor, efendime söyleyeyim avukat oluyor, efendime söyleyeyim doktor oluyor. Ya yani öyle garanti gördüğü için, gelirini iyi gördüğü için yekten o yola giriyor. Yani tabii ki bu meslekler de bir sürü insana, bir sürü efendim topluma faydası olan meslekler ama 21. yüzyılda dünyada hocam çok sancılar var, çok çalkantılar var, çok sorgulamalar, derin sorunlar, problem alanları var. Bu problem alanlarını konuşacak, fikredecek, efendime söyleyeyim tartışacak. Ama aynı zamanda bizim değer sistemimizden, bizim inancımızdan beslenerek bunu yapacak çok parlak zihinlere ihtiyacımız var.
Evet, onun Bilal'cim, için çalışıyoruz. Yani sohbetimizin birinci bölümünü sözünüzü balla keserek burada noktalayalım. Esas bir de Fuat Sezgin rahmetlinin o vakfıyla ilgili de ciddi gayretleriniz evet, var. Sözü o tarafa getireceğim ama değerli Erkam Radyomuzun ve televizyonumuzun izleyici ve dinleyicileri, Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimizin birinci bölümünü burada lafını balla keserek noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınızı ve gönlünüzü bizden ayırmayın. İftar sevincimiz kaldığı yerden aynen devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Bilal Erdoğan Beyefendi ile sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Yani Bilal Bey maşallah o kadar vakıflarda ve gerçekten hayri cemiyetlerde hizmetleriniz var. Bunlardan bir de ben özellikle sormak istediğim Fuat Sezgin Hoca. Fuat Sezgin Hoca'nın Almanya'dan İstanbul'a gelmesi, burada efendim bütün kütüphanesinin nakli, Gülhane'de özel bir yer ayırt edilerek orada Fuat Sezgin Vakfı'nın kurulması, hatta bir de orada bir müzenin teşhiri, ki bunlarda da çok ciddi emekleriniz oldu. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Bunu da anlatır mısınız?
Hocam bu çok enteresan bir hikayesi var. Benim dahil olmamın hikayesi ayrı. Cumhurbaşkanımızın sahip çıkmasının hikayesi farklı.
Ama bir de Fuat Sezgin Hoca Türkiye'den kovulmuş.
Tabii yani Fuat Sezgin Hoca'nın hikayesi 1960 darbesine dayanıyor.
Tabii. Bir de
147'likler miydi hocam?
Evet.
147'likler.
Evet, tabii.
İstanbul Üniversitesi'nden kovulan, gönderilen.
Evet. Mason olmayan efendim kökü yerli ve milli olan ne kadar adam varsa üniversiteyle alakası kesilmiş.
Özlük haklarını da silerek yani mesela
Nurettin Topçu'da da bunlardan birisidir.
Nurettin Topçu'da akademisyensin tabii. Sen işte bu kadar emekli maaşın, emeklilik hakkın var, hepsini yakmak kaydıyla. O zaman Fuat Sezgin Hoca bir mektup yazıyor Almanya'ya ve Amerika'ya. Yani gidebileceği bölümler var kendi çalışma sahasında. Almanya'nın davetine icabet ediyor. Gidiyor Frankfurt'a taşınıyor. Ve Fuat Sezgin Hoca hayatının demek ki 1961'de gittiyse aşağı yukarı işte 60'a yakın yılı, 55-60 yılını aslında Fuat Hoca gurbette geçiriyor Almanya'da. Ve Fuat Hoca demin hani öğrencilerin bu işe tutkuyla sarılmalarını anlattım ya, Fuat Hoca öyle bir adam. Fuat Hoca Frankfurt'ta ziyaretine giderdik. Frankfurt'ta evi, enstitüsü, tren garı ve havaalanından başka neredeyse hiçbir yeri bilmeyen bir adam hocam. Yani düşünsenize 50 yıl bir şehirde yaşayıp enstitü, ev, ondan sonra
kütüphanesi.
Kütüphanesi zaten enstitüde. Evet. Garla uçakta şey için işte bir yere gideceği zaman ya trenle gidiyor ya uçakla gidiyor. Başka da bir yer bilmeyen bir insan. Çok az yemek yiyen bir insan. Günde en az 17 saat araştırmaya, okumaya, yazmaya ayıran bir insan. Yani dediklerine göre işte 27 dil bilen bir insan. Yani bu 27 dili araştırma sebebiyle. Mesela coğrafya tarihini çalışırken bakıyor Rusça bir literatür var bir konuyla ilgili. 3 ay Rusça çalışıyor. Ondan sonra atlayıp Rusya'ya gidiyor. Diyor ki Moskova'ya indiğim zaman diyor muhataplarımla Rusça konuşabiliyordum diyor. Neden? Rusça kaynakları birinci elden okumak istiyor. Şimdi o zaman internet falan da yok hocam. Kütüphanelere gidiyor. Yazma eserleri bizzat işte mikrofilmlerini çıkarıyor. Efendime söyleyeyim. Sonra mesela bir konuda diyelim ki 5 tane 6 tane yazma eserden bölümleri almış fotokopilerini mikrofilmden. Onlardan bir fasikül bir kitap basıyor. O kitabın önüne de o konuyla ilgili makalesini koyuyor. Dolayısıyla kütüphanesindeki kitapların yaklaşık 10-12 bin cildi bu tür kitaplar. Mısır'da bir mücellitten ciltçiliği öğreniyor. Ciltlediği kitapların yarıdan fazlasını bizzat kendisi ciltliyor.
Kendi yaptığı cilt ya.
Hocam ya bakın yani düşünün ki hani derler ki Allah alime murad ettiği zaman ömrünü de uzatır diyor mesela evet. bazı büyükler. Şimdi 94 sene yaşadı Fuat Hoca. 27 dil bildiğini konuşuyoruz. 17 ciltlik temel eseri var. Onun yanında bir sürü yazdığı başka kitaplar var. Bu kadar kitabı ciltlemiş ya, bu adamın işi mi yoktu? Yani o zaman şimdi fotoğrafını çek, internetten gönder. O, her şey bu kadar hızlı. O bizzat bu bütün ilgili yazma eser kütüphanelerine gitmiş. O eserleri bulmuş. Hatta Halife Memun'un haritasını Süleymaniye'de bir kitabın arasında buluyor. O zamana kadar Halife Memun'un haritası bilinmiyor. Yani böyle bir araştırmacı, böyle bir alim insan. Şimdi Fuat Hoca kütüphanesi İstanbul'da açılıyor. Bu rahmetli belediye başkanımız Kadir Topbaş'ın içinde bulunduğu bir girişim. Ethem Sancak bir iş adamımız, onun girişimi. Ondan sonra bu müze İstanbul'da kuruluyor. Yalnız Fuat Hoca hala çok müstahni. Hani beni gönderdiniz, bu müzeyle de beni şey yapamazsınız yani. Hemen beni böyle kazanamazsınız. Ondan sonra mesela kütüphanesini getirmeye sıcak bakmıyor o zaman itibariyle. Müzenin ilk açıldığı yıllarda böyle rast gitmeyen işler oluyor, hoşuna gitmeyen işler oluyor. Bundan dolayı tepkili. Ben İtalya'dayım o ara. Ethem Sancak Bey beni aradı. Üniversitedeyim, doktora öğrencisiyim, asistanlık yapıyorum. Ya Bilal Bey, Fuat Sezgin diye bir adam var. Şöyle adam, böyle adam anlatıyor. Ben çok net hatırlıyorum. İçimden şöyle geçiriyorum. Ya Ethem Bey, ne anlatıyorsun? Böyle bir adam olsa biliriz herhalde diye. Ondan sonra biz bu hocanın işte müzesi var. Bir vakıf kurduk. Bu vakıfta senin de olman lazım. Bu işe sahip çıkman lazım. Ondan sonra herhalde biz de akademisyeniz. İşte Harvard'da master yapmışız. Johns Hopkins'de doktora yapıyoruz. Herhalde bu işe kıymet vereceğimizi düşündü. Ondan sonra ben de hay hay dedim. Cumhurbaşkanımıza sorayım dedim. Ondan sonra onun da onayı olunca tamam dedim. İstanbul'da ilk toplantıya katıldığımı hatırlıyorum hocam. Gülhane'de vakfa kullandırılan bir salonda. Ondan sonra Fuat Hoca çok kızmış. Artık bu işi bitirelim, kapatalım. Biz Frankfurt'a döneceğiz. Bir daha da İstanbul'a artık gelmeyiz. Bu işler olmayacaksa biz niye buralara gelip gidiyoruz falan. Ondan sonra ben de böyle masanın uzak bir ucunda oturuyorum. Dinledim konuları falan da ilk defa öğreniyorum. Ya dedim ki acizane dedim. Vakfımızın 3 tane temel meselesi var benim anladığım. Bir tanesi Faiz Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde enstitü kurulması. Bir tanesi Gülhane Parkı'nda bir kütüphanenin kurulması. Ondan sonra bir tanesi de 17 ciltlik eserin Almanca'dan Türkçe'ye tercüme edilmesi. 3 tane konu. Bunların üçü de yapılabilecek şeyler gibi geliyor bana. Pes etmeyelim. Ben de ilk defa katıldım. Ben de biraz gayret edeyim. Bakalım yapamazsak o zaman bunları bırakalım dedim. Ondan sonra Allah izin verdi. Geçenlerde genel kurulumuz vardı. Orada konuştuk. Tekrar bunları hatırladık. Tercümeyi bitirdik hocam. Hatta 17 cildin 4'ü baskıdan çıktı.
Maşallah.
Bu senenin sonuna
Yeşil
kadar.
Yeşil Arabistan Literatür.
Tabii. GAS'nin.
Müthiş bir ilimler tarihi kitabı.
Bu sene sonuna kadar tamamının baskısını tamamlamayı hedefliyoruz. Enstitümüz açıldı. Master mezunları verdi. Yani lisans mezunu verdi. Yüksek lisans mezunu verdi. Şu anda doktora programı devam ediyor. Doktora da öğrencilerimiz var. Onlara vakfımızdan, Fuat Sezgin Vakfı'ndan burs desteği sağlıyoruz. Diğeri de işte kütüphanemiz de açıldı. Kültür Turizm Bakanlığımız. Hem ama müze hem kütüphane.
Fuat Sezgin Hoca'nın kitaplarının getirilmesi de problem oldu Almanya tarafından.
Fuat tabii. Hoca'nın kitaplarının getirilmesinde şimdi o da şöyle oldu. Hocamız biz Frankfurt'a gittiğimizde kütüphanede bize gösterirdi. Bakın derdi işte beyaz bantlı ve sarı bantlı olan kitaplar vardı. Hangisi hocanın da şimdi hatırlamıyorum, yanlış olmasın. İşte şu renkler benim kitaplarım, bu renkler de enstitünün kitapları derdi. Hocam arabasına benzini kendi parasıyla koyardı. Arabasını kendi kullanırdı. Enstitü bütçesinden şoför koymazdı. Enstitünün parası olmasına rağmen. Enstitüden alınan kitapla kendi parasıyla aldığı kitabı da ayırırdı. O konularda çok hassastı. Yani bize ikram ettiği şeyin parasına varıncaya kadar hassastı.
Ya biz hep Hazreti Ömer'i anlatıyoruz ya. Devlet işini yaparken efendim devletin evet. mumunu kullanır. Evet. Yok kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı diye.
Evet. Böyle ya bunu, o hassasiyetli
ya bunu
bir
Hazreti insandı. Ömer'e bırakmayalım işte biz de kendi hayatımızda bunu. Ya
var.
Bak ne kadar güzel.
O düstura sahip insanlar var. Sonra dedi ki artık belli bir noktada ben kitapları İstanbul'a getireceğim dedi. Bilim tarihinin geleceği İstanbul'da dedi. Frankfurt'ta bu iş ileriye gidemez artık dedi. Öğrencilerini gördü çünkü enstitüden yetişen öğrencilerle çalıştı. Onlarla oturdu kalktı. Ondan sonra kitapları getireceğim dedi. Sonra vakıf başkanımız Mecit Bey dedi ki bana, ya Bilal Bey dedi, acaba dedi orada dedi konsolosumuz var. Konsolosumuza bir şey demek gerekir mi? Hani bu kitapları getirmenin bir prosedürü bir şeyi olacak mı? Ben dedim arayalım hocamıza soralım dedim. Hocam dedim kitapları getiriyoruz da acaba dedim konsoloslukla bir yazışma yapmak gerekir mi? Onlara bir haber verelim mi? Bir şey gerekir mi? Fuat Hoca dedi ki ne münasebet dedi ya bunlar benim kitaplarım dedi. Benim olan kitapları getireceğim dedi. İstediğim yere de götürürüm. Kimse de bir şey diyemez dedi. Hiç kimseden de izin almayacağız dedi. Tamam hocam dedik. Türk Hava Yolları'yla, kargoyla her şeyi ayarladık. Kitaplar kolilenmeye başlandı. Ondan sonra ilk parti geldi. Hemen hemen yani kütüphanenin 1/3'ünü getirdik İstanbul'a. Ondan sonra pat Almanya'dan bir savcılığa bir suç duyurusu falan mahkeme süreçleri. Geri kalan kitapların Almanya'nın kültür varlığı olup olmadığı, bunların Fuat Sezgin'in kitapları olup olmadığı ile ilgili çeşitli davalar açıldı. Dolayısıyla kalan kitaplar kimisi kolilerde, kimisi raflarda Almanya'da kaldı. Almanya bu süreçte vakfa kayyum atadı. Fuat Hoca ve ailesi çok muzdarip oldular ki Fuat Hoca'nın eşi Almandır. Ondan sonra yani Alman hükümetinin yaptığını tam bir haydutluk olarak değerlendirdiler. Kızı Almanya'da saygın bir entelektüeldir mesela. O da Alman hükümetine bir mektup yazdı, kamuoyuna bir mektup yazdı. Bu yapılanların doğru olmadığını anlattı. Ama işte iş hala yargı sürecinde.
Biz hala duruyor mu kitaplar orada?
Hala orada duruyor. Yani o geri kalan kitaplar orada. İş yargı sürecinde. Biz baktık ki bu yargı sürecinde hakkaniyetin yerleşmeyeceğine aslında ikna olduk. Ve dedik ki orta yolu bulalım. Çünkü biz Frankfurt'taki enstitü ile İstanbul'daki kütüphanenin ve enstitünün bu yolda beraber olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ya,
koordineli olsun.
Fuat Hoca'nın şeyi de buydu. Mesela Fuat Hoca'ya bazıları gelirdi. Hamasetle böyle derdi ki işte Batı şöyle kötü, böyle kötü. İşte bizim İslam dünyasının yaptıklarını görmezden geldiler. Onlar hiçbir şey yapmadı. Fuat Hoca şunu derdi. Batı'da da çok hakkaniyetli yazarlar, bilim tarihçiler vardı. Ve onların sayesinde ben bilim tarihine ve İslam bilim tarihine bu kadar katkı yapabildim derdi. Bilim bütün insanlığın malı. Nasıl ki İslam alimleri 7. 8. yüzyıldan itibaren eski Yunan'dan kalanları okuyarak, tercüme ederek bilimde 17. 18. yüzyıla kadar ilerlemeyi sağladılar. Ondan sonra da Batı bilim adamları bizim yazdıklarımızı çevirip bilimde nöbeti tabiri caizse devralıp üstüne koydular, ilerlediler. Aslında bize şunun ucunu veriyor, şu ufku kazandırıyor Fuat Hoca. Şimdi yine İslam alemi aynısını yapabilir. Şimdi biz de Batı'nın bilimdeki geldiği noktayı tam anlamıyla okuruz, anlarız. Ondan sonra onu geçer, onun üstüne koymaya başlarız. Bunu söylemeye çalışırdı. Şimdi biz Frankfurt'taki enstitüyle şöyle anlaşmaya çalışıyoruz. Orada kitaplar orada kalsın, burada kitaplar burada kalsın. Oradaki kitapların birer kopyasını piyasadan alabiliyorsak piyasadan alalım. Piyasadan alamıyorsak telif sorunu yoksa bir kopyasını buraya koyalım. Telif sorunu olanlarla ilgili de başka bir hal yoluna gidelim. Aynı şekilde burada kitap. Yani bütün kitaplar yine bütün araştırmacıların hizmetine açılsın
Frankfurt'ta
şeklinde.
Frankfurt'ta da burada da.
Aynen Frankfurt'ta güzel, da güzel burada da. Evet. Ve Frankfurt'ta da kayyum atadılar tabii. Frankfurt'taki kayyum bu süreci tabii aman bilim tarihi aksamasın bu Fuat Sezgin'in mirası yerde kalmasın diye bir kaygısı yok kayyumun yani. Dolayısıyla bizim derdimiz bu tekerlek burada kalmasın yani. Şu anda bizim İstanbul'da kütüphanemiz, araştırmacılar gelip gidiyor, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. İşte doktora bursları vermek istiyoruz, yurt dışı araştırmacılara burslar vermek istiyoruz. Dolayısıyla Fuat Sezgin Hoca'nın kabri şimdi müzesinin ve kütüphanesinin yanı başında Gülhane'de.
Biraz da müzeden bahsetseniz.
Müzede hocam Frankfurt'taki müzenin bir kopyası. Frankfurt'ta da enstitünün altında hocanın müzesi var. Müzede İslam bilim tarihinde Müslüman bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, objeler, efendime söyleyeyim replikalar. Mesela herhangi bir eserde çizimi dahi olmayan sadece metni anlatımı olan bir efendime söyleyeyim objeyi hoca yapmış ve çalışır halde yapmış.
Hem çizimini yapmış, sonra uygulamasını yapmış.
Mesela usturlablardan tutun mekanik aletlere kadar. İşte ilk pompa örnekleri, ilk motor örnekleri, ilk efendime söyleyeyim mesela şey var, bir su saati var mesela, mekanik su saati. İşte suyun akmasıyla, belli bir düzende akmasıyla günün saatini size bildiren bir su saati var. Efendim ilk saat örnekleri, savunma sanayi diyebileceğimiz işte ilk mancınıklar vesaireler, bu tür örnekler, mimari örnekleri, sağlıktaki kullanılan aletler vesaireler. Ve mesela hocam ben Bolonya'da okudum Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktora yaparken. Batı dünyasının en eski üniversitesi Bolonya'da. Orada Rizzoli Enstitüsü'nde bir eski eser şeyi var, koleksiyonu var. Orayı gezerken bir baktım, bir tane eser böyle bir büyük bir şeyin içinde açık duruyor. Büyük bir rahle diyelim, içinde açık duruyor. Gittim başına, bu hangi eser dedim. İbn Sina Kanun Fittıb. Basım tarihi 1480 küsur. Yani matbaa 1470'lerde, matbaanın ilk 10 yılında İbn Sina'nın Kanun Fittıb eseri basılmış hocam. Yani Fuat Sezgin Hoca'nın anlattığı bilim insanlığın ortak mirasıdır. Medeniyetten medeniyete
doğru, tabii.
El değiştirerek yükselmeye tekamüle devam eder. Hatta biz de nöbeti devralma durumundayız.
Allah razı olsun. Harvard'da ne kadar şey var? Bizim Osmanlıca eser var. Ya da İslam kültürüne ait eser
hocam
var.
Hocam şöyle düşünün. Bırakın Harvard'ı. Ben Indiana'da lisans okurken İstanbul'dan akademisyen arkadaşım beni arardı. Ya işte Orta Doğu, efendim İran tarihiyle ilgili 1935'te basılmış bir kitap var. Ben burada onu kütüphanelerde bulamadım. Indiana'da kütüphanede varmış. Onun şu sayfalarını bana çekip gönderebilir misin? Ya yani Indiana'da hocam, Harvard'da zaten yok yok. Evet. Yani Harvard'da bugün 30 milyonun üzerinde cilt kitap var. Yani ve hakikaten Türkiye'de bugün bulunamayan yazma eserler
Harvard'da var.
Indiana'da var hocam. Evet. Indiana'da eski Kur'an musafları, yazma Kur'anlar var.
Şimdi Allah razı olsun. Bak hep zatenizin vakıf insan olmasından hareketle yola çıktık ama bir de bu Darül Acze'de sizin önemli sorumluluklarınız var. Darül Acze'de ne yapmak istiyorsunuz? Nereye doğru yürümek istiyorsunuz Bilal Bey?
Eyvallah hocam. Darül Acze'de Abdülhamit Han rahmetlinin kurduğu
Bize mirası.
125 yılı aşkın bir kurum. O zaman hem işte 93 Harbi'nden sonra İstanbul'a bir mülteci akını geliyor. İstanbul'da sokaklarda evsiz, kimsesiz, ihtiyaç sahibi acezelerin olmasından mütevellit. Abdülhamit de bu Darül Acze'nin kurulmasını ferman ediyor. Ve kurulurken de hocam Abdülhamit kendi mallarından da, kendi efendime söyleyeyim varlığından da hem oraya nakdi olarak yardım koyuyor, hem de kendi mallarını bir müzayedeyle satışa çıkararak oraya inşaatına katkı sağlıyor. Ve biliyorsunuz 125 yıldır sadece kimsesi olmamasına bakarak oraya acezeleri kabul ediyor. Yatağa bağlı olan var, kendi bakımını yapabilen var. Hatta çocuk da var, 6 yaştan küçük kimsesiz çocuklara da bakma görevi var Darül Acze'nin. Ve hala Osmanlı'nın son döneminde hazırlanmış olan nizamnameye göre yönetiliyor. Yani kanun hükmünde bir nizamnamesi var Darül Acze'nin. Biz şu anda geldiğimiz noktada hocam mevcut hizmetlerin mükemmel hale gelmesine yönelik, ki Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Darül Acze çok perişan haldeydi. Gerçekten o zamanın
o zaman çok büyük kavgalar verdi biliyorum ben de. Hükümette İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İçişleri Bakanlığı ile belediye arasında evet, gidip gelmeler oldu.
Biliyorum ben yaşandığını.
Yani o zamanın araştırmacı gazetecileri dergilerde resim resim, sayfa sayfa Darül Acze'deki perişan hali gözler önüne sermişti. Onlar hala bizde duruyor. Cumhurbaşkanımız geldikten sonra Darül Acze ayağa kalktı. Hakikaten Cumhurbaşkanımız her bayramda Darül Acze'ye giderdi. Bizi de yanında götürürdü. Oradaki acezelerden mesela benim hala o günden simasını hatırladığım acezeler vardır yani. Ondan sonra bizi de idare meclisine davet ettiler. Şu anda Darül Acze mevcut yerleşkesinde artık...
Bir de Anadolu yakasında bir şey yaptırdı o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı.
Cumhurbaşkanımız başkanken Kayışdağı'nda bir yer yaptı.
Kayışdağı'nda
Oraya da Darül Acze ismini koydular. Ama geldiğimiz noktada biz şöyle bir karara vardık.
Ama Darül Acze'ye bağlı değil mi orası?
Değil gibi? Hocam, bağlı değil. Orası belediyeye bağlı, müstakil bir yer. Darül Acze Aile Bakanlığı ile ilişkili kurum. Biz şöyle bir karar aldık. Darül Acze ismini kullanıp da mesela Darül Acze'de bir şey oldu deseler, ya orası biz değiliz demeye kalana kadar insanlar Darül Acze'de bak neler yapıyor demesin diye, biz Darül Acze isminin sadece Darül Acze kurumu tarafından kullanılmasıyla ilgili birkaç yıldır bir derdimiz var. Yani bunu sürdürüyoruz. Dolayısıyla Darül Acze sadece Ok Meydanı'nda var. Ama biz şimdi tabii ki 19. yüzyılın sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir yaşlı bakım merkezli kurum inşa etmiş ecdadımız. İçinde düşünün ki camisinin yanında havrası ve kilisesi de var. Hala da var. Dolayısıyla aynı mantığı 21. yüzyıla taşıyalım dedik. İstanbul'un biraz dışında Yassıören'de 150 dönümlük bir arazide 21. yüzyılın Darülaceze kampüsünü yerleşkesini yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bunun projesini tamamladık. İnşallah yakında kazmayı vuracağız, başlayacağız. Buranın kapasitesi şu anda 500 tabii. Ve bu ihtiyacın Türkiye'de artış trendine bakarsak Darülaceze'nin hala 500 kapasiteyle geleceğe yürümesi doğru değil. Orada 1100 kapasiteli yeni bir yerleşke yapacağız. Dolayısıyla Darülaceze'nin kapasitesini 1600'e çıkarmış olacağız. Ve yeni çağın gereksinimleri, standartları oraya daha iyi yansıtılmış olarak olacak. Ok Meydanı'nda çok ciddi iyileştirmeler yaptı Başkanımız Hamza Bey bu dönemde. Mesela bir sürü gecekondu mantığıyla böyle bitiştirilmiş, eklenmiş, derme çatma şeyler vardı. Onların hepsini kaldırdılar. Eski yapıları mümkün olduğunca tamir ettiler.
Aslında uygun restore ettiler. Aslında uygun.
Yani ciddi bir restorasyonu henüz yapabilmiş değiliz doğrusu ama çok daha şık bir duruma geldi. Kurulun da biliyorsunuz bu tür anıtlar, kültür varlıklarını koruma kurullarında çok takdirini kazandı yapılan işler. Dolayısıyla Darülaceze'de hedefimiz 21. yüzyılda dünyada biliyorsunuz bu yaşlı bakımı önemli bir mesele haline geldi. Yani ortalama insan ömür beklentisi 50-60 senelerden 80 senelere geldi. Ve insanlar artık ben işte emekli olunca ne yapacağım? Bana kimse bakacak mı, bakmayacak mı? Biz tabii kendi kültürümüzde elbette aile sistemi içerisinde bu tür ihtiyacı gidermeliyiz. Çünkü babaannenin, dedenin, anneannenin toruna vereceği, çocuklarına vereceği çok şeyler var. Onlardan öğreneceği, hani dilinden, edebiyatından tutun kültürüne, edebine kadar efendime söyleyeyim, adam muaşeretine kadar. Ama kimsesi kalmayan, kimsenin bakmayacağı büyüklerimize de bakılması lazım. Bir aile şefkatiyle bakılması lazım. Onun için biz Darülaceze geleneğini 21. yüzyıla taşımak istiyoruz. Hatta bir müzayede yapmış olduk. Bu müzayede adeta Abdülhamid'in Darülaceze'yi kurarken ki müzayede geleneği canlandırma mantığıyla oldu. Burada da yine hayırseverlerimizin verdiği ürünlerin müzayede yoluyla alıcılarına aktarılması ve oradan da Darülaceze'nin yeni projesinin desteklenmesini evet, maksat ediyoruz.
Allah razı olsun Bilal'cim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Allah razı olsun canım. Sağ olun.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli izleyicileri, Bilal Erdoğan Beyefendi ile sohbetimizi burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka İftar Sevinci programında sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalınız sağlıcakla.